الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Değerli Müslümanlar, önümdeki şu defter Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden almalar ve sahih hadis kitaplarından alıntılar, hatta kaynaklarından. İnşallah bu dersten başlamak üzere yer yer belki Kur'an'a geçerek bir sohbet Kur'an yapabiliriz ama genelinde inşallah burada hadis okuyacağız. Kimin sözleri veya yaptığı işleri okuyoruz? Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kim? Kur'an'ın ifadesiyle Estaizu billah وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye Yüce Mevla'nın sıfatlandırdığı peygamberin sözleri. Rastgele insanların sözleri değil. Vay haline o insanların ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve davranışlardan pay almayı kendilerine yakıştıramıyorlar, sığdıramıyorlar, onun üstünde görüyorlar kendilerini. Acaba bu ve benzeri ayetlere ne diyeceklerdi bilmiyoruz. Onları onlara bırakalım. Hadislere başlamadan önce namazı kıldıran gencin o edası beni etkiledi, büyüledi yani. Dedim hadisleri bırakıp da okuduğu ayetleri bugün ders yapalım. Sonra dedim kararımızdan vazgeçmeyelim. Hazreti İbrahim'in ehvalinden bahsediyor. Çok manidar ayetlerdi. Sonunda Amener Resulü'yü okudu. Bu nedir? Çok soruluyor da bid'at değil midir? Bid'at seniye yapıyoruz meselesi. Ona bir kısa bir değinelim. Peygamber Efendimiz'e bu Amener Resulü yani Bakara suresinin son iki ayeti Miraç yaptığında gökte arşın altından çıkarılarak kendisine veriliyor. Bu iki sure. Böyle veriliş şekli istisnai bir şey. Peygamber Efendimiz bir hadisinde diyor ki kim bunu akşam okursa, gece okursa sabaha kadar onun için yeter. Yani var bunun okunu. Ama birileri okur, diğerleri dinler. Birileri kendi başına okur. O başka. Bırakılırsa ola ki biri okuya, biri okumaya. İmam da okuyorsa, ya Resulullah okudu mu bunu, niye okuyorsun? Bir taktır böyle bazı hassas olayım derken, göz ya kaş yapayım derken göz çıkaran tipler var. Ya bu hadiste var mı yok mu? Varsa okusun da biz de dinleyelim. Aşk ile şevk ile onu bir dokunma istedim, değinme istedim. Şimdi hadislere geçeceğiz. Hadislerde ilk önce Peygamber Efendimiz belli şeylerden Yüce Mevla'ya sığınmış. Çok fazla var. Bugün birinci hadis olarak o şerlerinden sığındığı şeylerin bir kısmını Arapçadan okuyarak sizlere çevirmeye çalışacağım. An Zeyd bin Arkam قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Zeyd bin Arkam, Arkam biliyorsunuz ki Resulullah'ın evinde devamlı Mekke'deyken müşriklerin şerrinden çekinerek gizli gizli toplantı yaptığı sahabe-i kiram. Onun oğlu Zeyd ileri gelen sahabilerden biri. Ondan geliyor. Diyor ki ben Resulullah'ın söylediği şu sözleri size aktarmak istiyorum. Resulullah şöyle derdi. Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel cubni vel buhri vel harami ve azabil kabr. Allahümme a'ti nefsi takvaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Allahümme inne a'ûzu bike min ilmin la yenfâ ve min kalbin la yahşâ ve min nefsin la teşbâ ve min davetin la yüstecâbu lehâ. Döktürüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten kendisi çok açık dinliydi yaratılışı. Bir de peygamberlik gelince o mucizeler öyle şeyi bile zevk veriyor metinleri. Okuma bir insana zevk veriyor anlamasanız. Diyor derdi ki ey Allah'ım acizlikten sana sığınırım. Tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Cimrilikten sana sığınırım. Yaşım ilerleyip de pirifani olma, kendi ihtiyaçlarını giderememe durumuna gelmekten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Ey Allah'ım, sen benim nefsime takva ver. Senden korkmayı ver. Sen onu arındır, temizle. Çünkü sen nefsi en iyi temizleyensin, en hayırlı temizleyensin. Onun dostu Mevlası sensin. Sen temizlemesin kim benim nefsimi temizle. Tekrar. Ey Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sanasın. Bir cümlede çıkarmışız. Hadis nerede geçiyor? Müslim'de geçiyor, Nesey'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor. Numaraklar varsa Müslim'de 2722 olur. Müslümanlar, bunlara biraz bakalım. Birinci sığındığı şey ne? Acizlik. Çok kötü bir şey. Her yönden aciz kalabiliriz. Maddi sıkıntılarımızı giderme bakımından, bir başkalarından aldığımız borçları ödeme bakımından, Rabbimize kulluğumuzu ifa etmedeki aciz kalma, bir tarafımız sakatlanır, rahatsız oluruz. Bir hadiste deniliyor, buyuruluyor ki sağlık bir taçtır insanların başında, ancak hasta olanlar onun kadarıdır. Şimdi birinin beli bükülmüyorsa onun namaz kılmasını seyreyle. Nasıl zor, acizlik. Veya bacaklarında bir arıza varsa yahut okuduğunu kulağı duymuyorsa, insanın okuduğunu kulağı duyarsa, gizli de olsa ona bir huzur verir. Ama bir şeyler söylüyor, hiçbir şey duymuyor. Mesela o kadar var ki kıbleyi tutturdum, tutturamadım gözlerini kaybeden bir insan için düşününüz. Yani acizliğin sahası o kadar geniş ki ne olur olsun. Mesela hakkı haykıramıyoruz, çekiniyoruz. Bu bir acizliktir. Allah bizden bu acizliği, bu miskinliği alsın da hakkı haykıramıyoruz. Maalesef hepimiz bu böyle acizdir. Hem de kötü bir derecede bu acizdir. Birinci sığındığı bu. Ya Rab, sen beni acizlikten sana sığınırım. İkincisi tembellik. Müslümana tembellik yakışmıyor. Niye yakışmıyor? Zaten tembel kalan ne kendi çoluk çocuğu tarafından ne çevresi tarafından, Rabbine karşı tembelse onun tarafından, komşuları tarafından, hiçbir insan tarafından takdir edilmez. Aksine vücudunu da yata yata çürütür. Hareket etmesi lazım. İşleyen çark diyorlar, pas tutmaz ya. Veya bu çark ne işte. Yani tembellik Müslümana yakışmıyor. Ancak şunu gözden kaçırmayalım. Bazı insanlar fiilen, fiziken müsait değil. Yani çalışamıyor. Rahatsız. Ama çevresi anlayamıyor. Zannediyor ki tembel. Bunlar masum. Onu bilebilsek de keşke desek ki bu çalışmıyor tembelse, onun yapısında, vücut yapısında namüsaitlik var. Dinamizm yok. Yani hareket edemiyor. O mazur. Ayet diyor ya, leysa lel a'ma haracun ve la alel a'radi haracun ve la alel meride haracun. Köre, topala, hastaya zorluk yoktur. Bu hasta değil. Eften büften bahaneler o kadar var ki gençler de gülür. Hemen 5 dakikada kar edecek, en büyük zengin olacak. Benim diyor başka insanlara benzemem ben. Niye böyle gidip de uğraşıyorum? Şey bekliyor, ömrü billah böyle çokları beklemiş ama şimdiye kadar olmamış. Tembellik Müslümana yakışan bir şey değil. Bak Resulullah ikinci bundan sığır. Allah'a sığır. Varsa böyle bir huy bizde atmamız lazım. Ya birden atamıyorsak yavaş yavaş atmamız lazım. Azla tenezzül etmeye çoğu bulamaz. Neyse bize ne biçilmişse onu yapalım. Üstüne doğru gidelim. Üstüne yığalım o başta. İkinci haslet bunlar biliyorsunuz insanın içinde olan hasletler. Belçüm'ün korkak. Bir şiir vardı İslam olan olmaz korkak. Aynen öyle. Allah bizi korkaklık o ölü toprağın üzerimize serpilmiş ve bizi ölü gibi yapmış korkaklığa sevk etmiş halden kurtarsın. Ha bunun anlamı ben yiğidim kendimi ateşe atayım yakayım. Değil tabii ki. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tedbirlerin zirvesini alır. Ama yiğitliği geldiği zaman da kendisi bizzat terk eder. Örneği olur. Tedbir başka, korkaklık başka. Korkaklık başka, tedbir başka. Karıştırmayın. Yani Resulullah Mekke'den Medine'ye giderken o yılanların, akreplerin olabilme ihtimali olan mağaraya girmiş, 3 günde kalmış. Niye kalmış? Ebu Bekir için korktu. Veya kendisi için, her ikisi için. İnsan her ikisi için. Tedbir var İslam'da, haberiniz olsun. Ama Yüce Mevla doğurdu onları, muhafaza etmiş. Tabiri caizse örümcek gibi bir garibanı müsahhar yapmış, onun önüne müthiş bir av yapıyor ki gece gündüz çalışıyor 3 gün. Ne demiştikler vardıklarında ya diyorlar buraya insan girmiş olsa bu ne geziyor? Senin deden doğmadığından bu av belki burada olmuş da şu ana kadar takmıyor. Onun için bu sırrı diyor ki vay haline o Kureyş'in. Hayvanlar onu takdir etti de kendileri takdir edemiyorlar. Yani tedbir var. Tedbir başka değil. Yine Resulullah'ın hayatında görüyoruz ki Hüneyn Savaşı'nda düşmanın tabiri caizse pusu kurması neticesinde aniden okları yağdırmalarından dolayı büyük, en büyük ordu yürümesine rağmen hep eren peren olmuş. Dağılmışlar. Kendisi orada bağrını oklara hedef yaparak enel nebiyyüle kezib ene ibni Abdülmuttalib ben peygamberim bunda yalan yok ben Abdülmuttalib'in torunuyum ona saygıları var ya nereye kaçıyor diye bağırıyor amcası Abbas geliyor o da gür sesliymiş. O da bağırıyor millet toplanıyor kendilerine. Sahabeler birbirlerine espri yapmak için diyorlar ki sen de Hüneyn Savaşı'nda kaçtın mı lan? Gitti sahabe var adını söylemeyeceksin teşhir olmasa. Valla diyor Resulullah kaçma. Öyle cevap veriyor. Belki ki o da yani şey olanlardan yani bozgunu oraya amardı. Yani yerine göre öyle, yerine göre öyle. Allah bizi bu korkaklık hastalığından tedavi etsin. Tedbir var zirvede ama korkaklık. Evet. 1, 2, 3, 4'teyiz. Cimrilikten sana sığınır. Cimrilik malını saçıp savurmuyorsun da ondan cimri oluyorsun anlamına gelmiyor. Allah-u Teala'nın sana koymuş olduğu ölçüler dahilinde ikramda bulunma veya malının hakkını verme zekat gibi, sadaka gibi, fitre gibi vesaire gibi. Bir ayeti kelime var. Estaizu billah. Yüce Mevla buyuruyorlar ki ve uhtiratil enfusü şuh. İnsanların nefisleri cimri olarak meydana getiriyor. Diyorlar ya mal canın yongası. Yani yongasını ağacın kabuğunu sürersen pes bu. Gider. Malın da olmasa ben mahvum. İnsanda tutuculuk fıtratında mayasında var. Zaten saçıp savurma İslam'ın dinine ters. Ayet-i Kerim öyle diyor. İnfak edin ama saçıp savurma. Sonra pişman olur oturup kalırsın. Niye verdim ben bu kadar filan? Ama bu cimri yaratılan nefisler Yüce Mevla'nın getirdiği ölçülerde vermede bunu yenmeleri lazım. Müslümanla Müslüman olmayan nerede belli olur? Biri bir kuruş vermiyor, diğeri ise hür iradesiyle malının 1/40'ını yılda tıraşlıyor. Hür iradesiyle götürüp fakire veriyor. İşte burada belli olmaz. Lafla belli olmaz ki. Cimrilik kötü bir hastalık. Bunu yenmeye çalışın. Bazı alimler, ileri gelen alimler şöyle tavsiye ediyorlar. Günlük bir şey vermeyi adet edin. Az olsun çok olsun. Bir kuruş, bir kuruş, 10 kuruş. Bulabilirsen. Haftalık vermeye alıştınız. Yani biraz daha fazla olsun. Aylık vermeye kendinizi alıştırın. Bu ay ben ne verebildim? Yıllık vermeye alıştırınız kendinizi ki tabi zekat verenlerde bu yılda bir kere oluyor. Yani verme işi devamlı sizde olsun. Yoksa şeytan geliyor. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki Yüce Mevla saygı bile. Şeytanu ya'idukumul fakr ve ya'murukum bil fahşâ. Şeytan size fakirliği ile tehdit ediyor. Hemen elini cebine götürdüğünde yatsın çocuklara bir simit alayım. Niye vereceğim baba? Yakalıyor diyor. Hepimiz yaşıyoruz. Bir hadiste diyor ki el evladu mecbenetun ve medhale. Çocuklar cimrilik ve korkaklık var. Vermiyorsun aman ama çocuğuma kesin iş yapmıyorsun yavrular ne olacak meselesi. Ciddi meselesi. Yani şeytan bize neyi vaat edermiş ilk önce neyle tehdit edermiş? Fakirlikle. Bunu yenmek lazım. Onun için Resulullah bundan Allah'a sığınır. Ey Allah'ım cimrilikten sana sığınırım. Müslümana yaraşan cömert olmak. Bir lokması vardır. Biriyle bölüşürse korkmasın. Allah onun bereketini ver. Bazı sahabiler birini bulmasa yemek yemezler. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bu türler. İlla gönderiyor birini bul da getir de beraber yemek yer. Yani ne kadar üstün bir meziyet. Allah hepimize hasil. Dediğim gibi saçıp savurma manasına değil, İslam dini adalet dini. İslam dini mantık dini. İslam dini insaf dini. Hiçbir zaman kimseyi kurutluluğa mağdur etmez. Ben alnımın teriyle kazanayım, diğerine vereyim, kendim böyle muhtaç olayım. Hayır, o anlamda. Yapabileceğin kadarını elinden ne geliyorsa yapma, kendine adet edin. Bu cimriliği yen, nefis bundan arınsın. Evet, ondan sonra gelen sıfat harem, pirifanilik. Aslında pirifanilikle ilgili bir hadis var. İnsan şu yaşa giderse şöyle olur, şöyle olur. Diyor ki 90'ına giderse Yüce Mevla der ki bu benim yeryüzümde esirim. O diyor ailesini öldüğünde şefaatçi olur. Yani hoş bir şey. Ama kendisini koruyup ellere düşür diğerlerine yük olmaz. O yük olunca hem çevresindeki insanların afını pufunu duyarak rencide oluyor. Belki onları günaha sokuyor. Hem kendisi kulluğunu ifade edemiyor. Yani düşkün hale, yaşlılıktan dolayı düşkün hale gelmekten sana sığınırım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve azab-ı kabir. Kabir azabından sana sığınırım. Öyle. Kabir azabı var. Ah birileri ihtar etsin, etmesin. gidince görecektir, vardır, yoktur. Allah ona o inkar edenlere göstersin demiyor. Ben dua etmiyorum ama var, hak. İşte bu hadiste de bir geçiyor. Kabir azabı çekim bir şey. Hazreti Osman radıyallahu anh kabirleri ziyaret ederken öyle ağlarmış sakallarıyız. Diyorlar ki ya Resulullah'ın sahabesi, cenneti cehennemi hatırlıyorsun, ayetlerden ağlamıyorsun, kabiri görüyorsun, ağlıyorsun. Ne oluyorsun? Diyor ki kabir ilk durum. Eğer orada ağlasan atlatırsak ondan sonrakilerin iyi olacağını işaret ediyor. Ondan ağlıyor. Allah bizi kabir azabından kurtarsın. Resulullah tehiyyattan sonra devamlı ey Allah'ım kabir azabından sana sığınırım diye dua eder. Biliyorsun. Yani namazlardan çıktığımızdan sonra namazın içinde bile son tahiyyattan sonra Allahümme inni euzubike min azabil kabr demek caiz. Ey Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Bu da burada Resulullah'ın sığındığı madde dönerken detayına girmiyorum. Peşinden yine diyor ki ey Allah'ım sen nefsime takvayı ver. Senden korkmayı nasip et. Sen onu temizle çünkü sen nefsi en hayırlı temizleyensin. Onun dostu ve Mevla Efendisi sensin. Biliyorsunuz ki insanda iki güç var, manevi güç. Biri akli selim, akıl değil, her akıl değil. Yani Allah'ın yolundan giden dürüst akıl, biri de nefis. Bunların ikisi zıt birbirine. Biri kötüye çekiyor, biri iyi. Yani akli selimle insanlar düşündüğünde kötü bir şey yapacak, ya bu iyi bir şey değil, keşke yapmasam der, fakat nefis bastırır onu. Yok ya bir kere olsun yapma, o da sen bir insansın. Artı ona kamuflaj laflar var. Bir, her şeyden bir kere tatmak lazım. Sanki farzmış, vacibmiş gibi. Milletin de kışkırtmalarıyla. Nefis devamlı şerre çekiyor. Akıl, selim akıl hayre çekiyor. Onun için Rabbimizden ey Rabbim sen benim nefsimi temizle de o şer tarafını kır diye Allah'a sığınmamız, dua etmemiz Resulullah'ın dualarından biri arındır diyor. Fazla yer verelim hadislere diye devam ediyorum. Tekrar ey Allah'ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Aslında ilim, ilim olarak çok iyiymiş. Ne olur olsun. Ama fayda vermiyor da zarara dönüşüyorsa vay. Efendim filan silahı çıkaralım da Amerika'nın Japonya'ya iki bomba vurmuş İkinci Dünya Savaşı'nda 46-47'lerde şu an biliyorum. Birincisinde 40 bin, ikincisinde 35 bin kişi. İki bombadan ikisi birden 70 bin kişi. Hatta o vuran pilot alta bakıyor diyor vay anam vay ben ne yapayım. Kendi bile şaşırıyor. Şimdi o atomunun şu kadar üstünde atomlar çıkartamaz. Tamam. Yani öyle ki bir memlekede bir tane vursa bir tane canlı kal. Başka bir şey çıkardın sana. Bir yerde bir savaşlarda bir kartal, bir kuş bir şey oluyor. Aa, canım hay ya ne oldu? Peki o kadar insanı öldürdünüz. Be caniler, katlarlar. Sizi gidin yamyanlar Allah'tan korkmazlar. Bunlar insan, yeryüzünde yürüyen insan. İlla sizin düşüncelerinize boyun eğmeleri farz mı? Allah bu zalimlerin elinden Müslümanları kurtarsın. Bir fayda vermeyeninden de Allah'a sığınırım. Dikkati çeken bir şey. İlim İslam'da çok önemli. Çünkü ilk inen surede oku emri veriliyor biliyorsunuz. Hatta itikatla ilgili ayette diyor ki فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. İnan ki, itikad et ki Allah'tan başka ilah yoktur değil, bil. Yani bilinçli bir şekilde, ilmi bir şekilde bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlim çok önemli. Ama ters döner. Suya benzer. Susuzluktan ölen bir adam için suya paha biçilmez. Çölde artık can verir. Bir bardak su bunun için kaç liraydı? Kaç lirası varsa o kadar. tersine denizde boğulacak limite gelmiş. Bir bardak su işini bitirir. Fazla gitti mi tamam. Ciğer akciğeri dolduruyor, nefes alamıyor artık, boğulur gidiyor. Yani iyiye doğru kullanırsan çok güzel, kötüye doğru olursa çok kötü. Peygamber Efendimiz, ey Allah'ım fayda vermeye bilir. Daha niceleri var işte. Dua için kitaplar yazma, insanlara böbürlenmek için. Ben ona garip gelirim, o kim oluyor diye ilim tahsil etmem. Sırf onun için hadisler oldukça bunlar tenkit ediyorlar. Allah rızası için öğreneceksin. İnsanlara fayda verecek şeyler. İlmin sahası çok. Ondan sonra neden? وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَى Ürpermeyen kalpte. Ne demek ürperme? Yani duyarlı bir kalp. Taş gibi değil. Yahudilerin kalbini Yüce Mevla ayette söylediği gibi. Taş. Duygulanmıyor. Hassas. Her şeye karşı. Merhametli. Duygulu. Vurdum duymaz. Müslümana yakışmıyor. Deniliyor ya komşu açken atılmaz, yatılmaz tok. Resulullah diyor ki komşu açken tok yatan bizden değildir. Bu duygulanma meselesi, hissetme meselesi, alakadar olma meselesi. Komşular birbirlerine bazı yerlerde selam bile vermiyor. Ne olur ne olmaz benden bir şeyiz. Hatta akrabalar bile biraz varlıklıysa öbürüne yüz vermiyor. Şimdi gelin boş para ister gibi. Maalesef bunu yaşayanlar çok var. Hepimiz yaşıyoruz. Yok öyle değil. Müslümanın kalbi ürperen. Gerek çevresindeki insanlarla ilişkide, gerek Rabbine karşı ki en önemlisi o. Yani Yüce Mevla'nın bir ayeti okunuyorsa, ya bir yerde bir ses çıkıyor olsun, ne olacak mı diyor, ya ayet okunuyor diye kendisine çeki düzen mi? Müslümana yakışan bu. Kalbi ürperen bir kalp. Eğer duygulanmayan bir kalpse ondan dolayı Yüce Mevla'ya sığınıyor Resulullah. Ey Allah'ım ürpermeyen kalpten sana çok önemli. Öyle duygulu olan insanlar bir başkalarından da onu beklerler. Görmeyince müthiş hayal kırıklığına uğrarlar. Yahu niye böyle bu insanlar diye. Ol hayal kırıklığına uğramayan. Bir başkası böyle değilse şeyimizi bitirmeyelim. Yine biz duygulu olalım ve insanlara tebliğ edelim. Ürpermeyen kalpten Allah'a sığınırım. Zaten müminler Yüce Mevla vasfederken diyor ki وَاِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَتْهَا Allah'ın ayetleri bir öncesinde Allah zikredildiğinde
وَاِذَا اُكِرَ اللّٰهُ اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah zikredildiğine kalpleri korkar, titrer. Yani işte bu şey, kalplerin huşu içinde olması. Allah bizlerin kalpleri huşu içinde eylesin. Geçen derste mi söyledik namazı kılarken huşu içinde olalım diye. İnşallah bunu yapıyoruz muyuz, unuttuk mu? Unuttuksa tekrar hatırımıza gelir. Gençler, efendiler, bu bir hastalık. İnsanı meşgul etme meselesi. Düşünceler giriyor ortaya, kalbi Yüce Mevla'dan kaydırıyor. Hemen namazda kendimize gelerek, yani ne yapıyorum tekrar, ben Allah'ın huzurundayım bunu düşünelim. Sünnette yapmadık, farzda yapalım. Birinci rekatta yapmadık, ikinci rekatta. Nerede kavuşur? Zararın yakınından dönme meselesi. Yoksa ne? Ayette bir şeyler okuyorsun, yatıp kalkıyorsun o kadar. Allah'ın ona ihtiyacı yok. Bilinçli olma. Ürpermeyen kalpten burada ne yapıyor? Allah'a sığınıyor. Allah kalbimizi kuşu içinde olanlardan. O min nefsin la teşba. Doymayan nefisten sana sığınır. Nefis öyle. Rabbana hep bana diyorlar ya milletin bir sözü. Adamların o kadar paraları var ki belki hazineleri karnın anahtarlarının anahtarları kadar olur eğer her kapıya bir anahtar bulsalar. Bakıyorsunuz yine yolsuzlukta birinci geliyorlar. Ya bu ne nefistir kardeşim, yetmedi mi? Yok biraz daha yığılsın. Ne yapacaksın peki? Doyuyor. Açık verip görüyorsun. Yine onlar işte kırdılar, onlar götürdük. Yolsuzluklar onlar doğuyor filan olur filan.
Yeter ya, yeter ya. Bu doymayanlar Müslüman olmasın.
Peygamber Efendimiz bir hadisinde buyuruyorlar ki اَنَّفْسُ كَتْتُسْرِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبَّ الرُّضَى وَاِنْ تَفْتِرْهُ يَنْفَطِمِ. Nefis meme emen bir bebeğe benzer. Eğer onu bırakırsanız emmeye devam eder. Keserseniz memeden keser. Öyle. Bir kadın denemiş, 12 yaşına kadar oğlu emmiş. Köylü bir hanım. Beyi ölmüş, o da acıyor oğlana. Kardeşi İstanbul'a geliyor, kendi söylüyor. Demişler sen de git, demiş gidin bir annemi emeyim de geliyor. Oğlan bir şey haberiniz var. Böyle alışınca geri durmuyoruz. Fatura diğer şeyleri de yiyor ama yani nefis böyle. Dur diyeceksin, yeter. Artık doy. Doymene nefise Allah'a sıranı olsun. Son madde وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. Kabul olmayan duadan sana sığınır. Ya Rabbi, kabul olmayan dualarımızdan sana sığınır. Yani devamlı dua ediyoruz. Resulullah öyle diyor. Dua edersiniz, edersiniz, edersiniz. Cevap almazsınız. Dersiniz ki herhalde benim duam kabul edilmiyor. Vazgeçersiniz. Bunu asla yapmayın. O pes demedi, dualarınızı bitir. Yani devam, devam, devam. Başka bir yolumuz yok. Tek yön. Yani yol bir taraftan gidiyor. Binaların içine gidemezsin. Mecbur oradan gideceksin. Trafik varsa da yoksa da tıkanmış bekleyeceksin yani. Doğan kabul edilmiyorsa bir çare mi bu? Ama Allah dualarımızı kabul eylesin. En büyük kabullerin sebeplerinden biri işte biraz önceki maddelerden huzuru kalpte yapmak. Yani içimizden gelerek tam böyle aşk ile şevk ile yapmak. Biri de bu dua eden cismi helal da besin. Haram lokma duanın kabulüne engel oluyor. Daha engeller var da en önemlilerinden biri de bu. Allah bizi duası kabul olan kullarından eylesin. Duamızdan hiçbir zaman geri durmayalım. Bu tek bir hadisti. Ondan sonra normal hadislere geçiyorum. Yerine göre izah etmemiz icap eder, yerine göre icap etmez. Bakalım sırada ne varsa ona göre inşallah gideceğiz. An Ebu Hureyre anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ayetul münafiki selâsün. Münafığı gösteren elamet üç şeydir. İzâ haddese keder. Bir şey konuştuğunda yalan söylüyor. وَاِذَا وَعَدَ اَخْرَ. Bir şeyi vaat ettiğinde vaadinde durmaz. Bozar. İki. Üç. وَاِذَا تُمِنَ خَانَ. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Başka bir hadis bunu açıyor. Kim de diyor şu dört özelliğin hepsi birden varsa hadis dediğinden söylüyorum o halis münafıktır. Bunları konuştuğunda yalan söylüyor. Vaat ettiğinde sözünde durmuyor. Bir şey emanet edildiğinde ona ihanet ediyor. Bu huyların hepsi kendinde varsa bir insan imanını gözden geçirsin tövbe. Bunlardan biri varsa diyor nifaktan bir alamet var. Münafıklıktan bir iz vardır. Ondan temizlensin. Müslümanlar buna dikkat. Özellikle bu konuştuğumuzda günümüzdeki işte bu haber ajansları denilen görüntülü veya görüntüsüz işte medya denilen kurumlar şey söylüyor. Bir şey dediğinizde bu yalan dediğinizde ben de haber diyor yayınladım. Doğruluğunu yalanını siz ayıklayın çıkarın. Ya rahat adam vicdan müstahil. Uyduruyor söylüyorlar. Doğruyu da söylüyorlar yanlışı da. Hakkı da batılı da. İnsanları da buna sürüklüyorlar. Bir yerde duyuyor. Diyor ki bu böyleymiş. Mesela oradan duyduğuna göre. Belki de hiç aslı olmayan bir şey. Ben kendim bildiğim şeylerde yani insanlarla ilgili bildiğim şeyler. Böyle dünyayı biliyorum onu demek istemiyorum. Kendimi ölmek istemiyorum artık. İyi biliyorum ki bu iş böyle. Adamlar bir veriyorlar ki ben de şaşırıyorum. Ben bunu çok iyi bildiğim bir şey. Nasıl da bunu bu kadar uydurdum? Filan böyle böyle bir adam. alakası meşrit. Ben ez cümle kendileri yalanları meşrulaştırdıklarından, yalan palavralarla insanları aldattıklarından buna biz de ister istemez sürüklüyoruz. Aman aman yalanı söylemeyelim. Kendimizin inanmadığı, başkalarının inanmadığı çalışmıyor. Bu münafıklık. Sözünde durma. Zaten yettik burada belli olur. Vaadinden kulp etmeme. Yapamayacağım bir şeyi vaat etme. Biliyorsun ki yapamam. Belki inşallah yapabilirim de orada bir pay bırak. Yapamazsan de ki ben belki dedim. Ama tamam inşallah başımın tacı de ondan sonra adam da bütün şeyi sana göre ayarlasın. Sonunda gel dön şark ede ve bundan sonra da gel Müslümanlık iddia et. Yakışmıyor. Emaneti ihanette biliyorsunuz. İnsan işte malı çok sevdiğinde bazı felaketlerden yer yer pay çıkaranlar var. Filan yere depreme para topluyor. Gidiyor adam ondan sermaye yapıyor. Ama kimseyi bu duruma düşürmüyor. Veyahut efendim şuna bilmem nereye işte Somali'ye diyelim yardım gidiyor. Bir de oradan kendilerini deposunda yıllanmış mallar var. Çöpe atacak, verip oraya yarı fiyatına parasını al. Neler var? Efendim. Yani onu belki de %10'a verecek ama diyor hazır tamam iyi geldi. Benden de şu kadar ama yarı parasını. Örnekler veriyor. Ya o paralar emanet edilmiş. Bunlara ihanet edilir mi? Allah bize amanete ihanet etmeyen kullarına ihanet etsin.
Amin.
Ama bu görüyorsunuz ki riskli bir şey. Yani görünür de Müslüman gibi ama içinden gavur olan tiplere yakışan. Münafık o demek. Görünür de Müslüman. Fakat içinden gavur olana yakışan sıfatlar. Müslüman bunlardan arınması lazım. Bu toplumda yaygın olabilir. Bir yerde herkes yalan söylüyor. O da onlara uyuyor. O olsun. Efendim işimi icabı olabilir. Çok zor durumdayım. İslam'da üç yerde yalan söylemek caiz biliyorsunuz. Bir iki müminin arasını bulmada diyorsun ki o senin lehine konuş. Fazla uydurma. Sen ona kızıyorsun ama o diyor ki bir zaman seni öğütüp bir abında ol senden çok memnun. Ha bu caiz. Halbuki ona ver yansını. Efendim düşmana karşı. İhanet değil ha. Yani düşmanla söz ver sonra boz. Abu Cahil değil. Müslüman vaadinden onun şeyi. Yani kaç tane bomb geminiz var işte yer altı? 5 tane. Halbuki 25 tane. Abu Cahil. Biliyorsunuz. Bir üçüncü yer aldı her erkek bilir. Bir insanın hanımını ikna etmesi için, yalan söylemesi caiz oluyor. Erten püften istekleri önlemesi için. Hadiste geçiyor. Ben saklayacağım. Evet, demek değişecek, değişecek. İnşallah, maşallah. Hadiste değişecek. Yani bunun dışında yalan yok. Efendim, demek ki iki müminin arasını bulmana kadar önemli ki değil ki aralarını kapma, orada yalama bile. Yani birbirleriyle iyi konuştular demeye dair ruhsat var. Gülşan'a karşı çok tabii bir şey. Yani kendini açığa verdi, hele verdi ona mağdur mu olacak? Hazreti Ebu Bekir'le Resulullah giderken müşrikler görüyorlar. Görmedikleri iki sima, bir de böyle çekil düzenli adam var ya. Diyorlar Ebu Bekir sana Ebu Bekir bu adam kim? Diyor ki he dün yehdini. İyi bir cümle seçmiş. Bana yol gösteren kılavuz. O yolu bilmiyormuş da Resulullah ona yolu göstermiş. O şunu kastetmiş. Allah'ın dinini bana öğretiyor, yolu gösteriyor. Böyle şeyleri seçersen çok hoş olur. Hem de yani yalan söylememiş de olursun. İşte iki müminin arasını bulma bakımında. Düşmana karşı da diyelim yalan söyleyecekse bu tür şeyleri seçebilirse seçtim. Ama buna Peygamber Efendimiz ruhsat vermiş. Bu üç şey dışında yalan söyleme Müslümana yakışmıyor. Atalım bunu. Nerede atarsa o zaman felaha uğraşırız. O attığımız zaman da zararlar da görsün. Korkmayalım. Allah bir yerden telafi etsin. Evet. İkinci hadis buyurdu. Üçüncü hadis yine Ebu Hüreyre'den. Bu hadis nerede geçiyor? Buhari Müslim hadisi bu. Üç şey vardır ki işte bunlar münafıklık alametlerinde. Yeni bir hadis şerif. Ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki El-İmânu bitkum ve sebhûne ev bitkum ve sittûne şube. İman 60 küsur veya 70 küsur şubedir. فَاَفْطَلُهَا قَوْلُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ En üstünü La ilahe illallah sözüdür. وَاَفْنَاهَا En alt derecesi de اِمَاطَةُ الْاَذَا عَنِ الْتَرِيْهِ Yoldaki eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِمَانِ Haya etmek, edeple olmak da imanın şubelerinden biridir. Yani diyor iman bildiğimiz işte o kalbe yerleştirdiğimiz aslı o. Allah peygamberiyle neyi göndermişse ona inanıyor, teslim oluyorum. İmanın temeli bu. Ama dalları, ağacın kökü buysa dalları çok var. Diyor ki işte bunların en ileri geleni la ilahe illallah ki belli. Onunla Allah'tan başka ilah yoktur. İmanın kökü. En alt derecesini veriyor, ortaları bırakıyor. O da yolda eziyet veren bir şey kaldırmak. Yani bir cam kırığı bulduk veya bir çivi bulduk, bir arabayı delecek veya bir muz kabuğu bulduk, birinin ayağına takılıp kayacak. Onu kaldırır, bir tarafa koyarsak bu neymiş? İmanın şubelerinden biri. Basit görsek de böyle. Basit değil. Peşinden diyor ki haya etme de o orta şubelerinde, imanın şubelerinde. Müslümana yakışan ve depli olma. Müslüman öyle affedersin avuk savuk laflarla konuşmaz. Tabiri caizse çirkefleşmez böyle. Kötü kötü laflar konuşmaz. Diyor ki Resulullah haşa edepsiz değildi, edepsizleştirilemez. Biri gelmiş hakaret ediyor. Onların bir kısmını da ona çevir. Yok. Bir Yahudi biliyorsun, Yahudiler gelince Resulullah Esselamu Aleyküm diyorlar. Esselam ölüm demek. Kahrolasın manası. Yani Yahudilerde esas hinlik ya. Zannediyorlar Resulullah anlamıyor. Esselam anlar o da. O da onlara ve aleyküm diyor. Sizin üzerinize de. Ya siz de kahrolasın. Hazreti Ayşe bir keresinde duyuyor, kadın bastırıyor. Allah'ın laneti, kasabı da sizin üzerinize olsun. Resulullah diyor, yavaş yavaş Ayşe ne yapıyorsun? Duymuyor musun diyor, sen anlamıyorsun herhalde. Sana Essam diyorlar. Esselamu demiyorlar ki. Diyor, ben de dedim sizin üzerinize olsun. Yani o biliyor ki geçerken oradan onu hakaret için ona cennet terbiyesi desin. Ne böyle böyle durmadan konuşuyorsunuz. Siz kahrolasınız, geberesiniz filan da diyebilirdi. Seviyelerine inmiyor. Yine de karşımdakine edep bir cevabını ver. Yut. O da seni hakaret etsin kalmamasına değil. Ama Müslüman gayrimüslim veya ahlaksızın seviyesine düşüp çirkefleşmez. Edebi ona müsait değil. Bunu bilelim. Yer yer kendimizi direnlemeyip edep sınırlarını aşarsak tövbe edelim. Karşımızdakinden eğer özür dilememiz icap ediyorsa dinleyelim şerefimizi artık. Haberimiz yok. Ben haddimi aştım. Ağır laflar ettim. Edebimi aştım. Kusura bakma diyelim. Bizim şanımızı düşür. Haberimiz. Evet. Diğer bir hadis de buydu. Acaba vakit nasıl bilemiyorum. Peki bir hadis daha okuyarak, hadis çok uzun. Onu okumayacağım çünkü bir ders alır. Kısa bir hadis daha okuyarak inşallah şey diyeceğim. Sohbeti bitireceğim yarın mesai günü. En Cabir bin Abdullah enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Cabir bin Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İttaku zulme فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Haksızlık yapmaktan, zulmetmekten kaçının. Çünkü zulmederseniz kıyamet gününde karanlıklara, zifiri karanlıklara maruz kalırsınız. Yani zulme uğrarsınız manasına. Devamında diyor ki, biraz önce geçen, وَاتَّقُ الشُّحَّ Çimrilikten kaçının. فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Çünkü cimrilik sizden öncekilerini helak etmiştir. حَمَلَهُمْ عَلَى اَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ Cimrilik onları o duruma getirmiştir ki birbirlerinin kanlarını dökmüşlerdir. Birbirlerine haram olan şeyleri, mahremlerini ihlal etmişlerdir. Biri diğerinin hırsına kötü bakması veya kötülük etmesin. Birbirlerinin kanlarını dökmeleri, öldürmeleri. Görüyorsunuz diğer kavgasından filan yerde filan öldü. Şu kavgasından öldü, bu kavgasından öldü. O kadar var ki. Velhasıl burada birinci madde zulmetmekten. İnnallaha Allah-u Teala bir hadis küfrü devamını bırakabilir, zulmün devamını bırakır. Biraz mühlet veriyor, sonunda yakalıyor, mahvediyor. Zalimler hangi yuvarlanacak şeyleriyle yuvarlanacaklarını görürsün. Görüyor musun? Yer yer dünyada da zalimler katlafı ne oldu yani en sonunda? İnşallah darısı da o. Yakınımızda bulunan tağutun başında olsun. İşleri güçleri Müslüman kesmek. Allah düşmanı Yahudi'den daha fazla Yahudi'yle daha fazla zalim katlar. Rahat rahat kendi halkını bombalıyor, kesiyor. Hastanede gidip infaz edebiliyor. Çocukları iyi işleştiriyor. Daha neler neler organlarını satıyor tedbisi zalimler. Allah zalimlerin bir günü var bekliyor Allah. Mühlet verir ama hiçbir zaman ihmal yok. Allah kendi yarattıklarının birbirini ezmesine müsaade etti. Rızeti bu. Biri onun hakkını ihlal eder, kafir olursa mühlet verebilir. Ahirette cehennete yanacak. Ama zulme asla razı olmuyor. Çok kötü bir şey. Zulüm Müslümana yakışan bir şey. Müslüman ayaksan adil olma verir ki kendi aleyhine de olsa bir ayet-i kerimede zalimler kafirlerin ta kendisidir. Yani zalimlerin birçoğu aynı zamanda da kafir oluyor. Her zalim kafir olmasa da birçoğu zaten imansız oluyor. Ondan bunları yapıyorlar. Zulümden kaçının diyor. Zulüme yapanlar ahirette zifiri karanlıklara düşerek zaten evet. Bir hadis daha okuyacağım. Vakit geçti. Ebu Said el-Hudri diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakû firâsetel mu'mini fe innehu yanzuru bi nurillah. Siz müminin ferasetinden kaçının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Sonra şu ayeti kerimeyi okudu. Hicr 75. Estaizu billah. İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn. Şüphesiz ki bu saydıklarımızda ince duygulu olarak, algılı olarak, algıları güçlü olarak algılayan insanlar için ayetler, öğütler, ibretler var. Feraset ne demek? Yani bir insanın dış görüşünden halini keşfetmek manası. Birileri garibandır. Nedir işte filan yapıyor. Şimdi şu işçiler desem o işçiler diyorlar ben niye böyle kötü gariban? Örnek vermek istemiyorum. Yani kimsenin itibar etmediği bir yerde gariban çalışıyor. Öbürü de patron efendi filmler çevirdi bu anlamaz ki. Anlamaz. Bekle o senden iyi anlar eğer Müslümansa namazını kılan biriyse ama ne yapsın? Şeyi demiyor ses çıkar. Müminin diyor böyle kestirme bakışlarından kaçın çünkü Allah'ın nuruyla bak. Yüce Mevla ona tabiri caizse görüşlerini isabetli bakma gücü veriyor için. O yapılan davranışlardan için sakat olduğunu anlıyor. Bu niye bu hadis? Birileri bizi eleştirirse, dostça bak sen böyle yapıyorsun, sen kim oluyorsun da bana akıl vereceksin, böyle şeyleri havalara kapat. Kim olur olsun, kusurumuzu bilmişse, onu tahmin etmişse, gelmişse, bize söylüyorsa, o Allah'ın mümin Allah'ın nuruyla bakar. Ondan öğütlerinden payımızı alalım, kendimize çeki düzen verelim. Kusurlarımızla devam ederek onu kale almaya gitmeyelim. Bu hadis özellikle bunu buldu. Vakıa böyle. 70'lere doğru gidiyorum. 70'lik burada, 80'lik, 90'lık da vardı. Çok yaşayan, çok gezen, çok görüyor. Bakıyorsun ki hiçbir şeye umursamadığın adam sana geliyor, bir şey söylüyor. Seninle, özünle ilgili şaşıp kalkıyorsun. Kalıyorsun. Nasıl bu adam bunu anladı? Öyle. Allah'ın nuruyla bakıyor, söylüyorsa ona göre öğütünü kabul edelim. Diyor, dersimi burada izanmaya erdiriyorum. Allah hepimizden razı olsun. Dediklerimizi dinleyelim.